10. kaset 2. yüz. Prens evet dercesine başını eğdi. Sonra Maria ile bakıştılar. Kriltsov acıklı, kederli bir gülümseyişle. Üç kişinin durumu ne olacak diye mırıldandı. Çözümü çok güç bu işin değil mi? Dimitri anlamamıştı. Maria işi ona anlattı. Kriltsov Nehridov'la Katyusha'nın, Simonson'un durumlarını soruyordu. Dimitri, valla bu işin çözümü bana bağlı değil ki, dedi. Maria sordu. Mektubu aldınız herhalde. Gerekeni yapacaksınız değil mi? Dimitri, kesinlikle yapacağım, dedi. Sonra Kriltsov'un yüzünde beliren öfke ifadesini görerek kendi arabasına döndü. Arabanın içinde ayakta durarak kafilenin yanı sıra ilerledi. Belki bir kilometre boyunca kurşuni kaputlar, kürkler, ayakları prangalı ya da ellerine kelepçelerle birbirine bağlı yükümlüler görüyordu. Yolun öbür kıyısında da Katyusha'nın mavi başörtüsünü, Vera'nın siyah mantosunu, Simonson'un ceketini, işlemeli takkesini, üzerine kayışlar bağlanmış beyaz yün çoraplarını gördü. Simonson iki kadının yanları sıra yürüyor, onlara harıl harıl bir şeyler anlatıyordu. Kadınlar prensi görünce selam verdiler. Simonson da çok resmi bir tavırla takkesini çıkardı. Dimitri'nin onlara söyleyecek bir sözü olmadığından durmaksızın yanlarından geçip gitti. Arabacı artık kafilenin yanında ilerlemek ya da arabaların çevrelerinden dolaşmak zorunda kalmayıp düz yola çıkınca arabayı daha hızlı sürmeye başladı. Çok geçmeden yol bir ormana ulaştı. Yarı yolda orman bitti, tarlalar göründü. Bir manastırın kubbeleri, yaldızlı haçları göründü. Gökyüzü iyice açılmış, bulutlar dağılmıştı. Ağaçların üzerinde yükselen güneş de ıslak otları, su birikintilerini, kubbeleri, haçları parıldatıyordu. İleride sağda, mor renkli ufukta, ta uzaklardaki dağların beyaz dorukları görünüyordu. Araba büyük bir köye girdi. Bu köy, kentin yakın olduğunu haber vermekteydi. Ana yolda büyük bir kalabalık vardı. Ruslar, acayip takkeleriyle, paltolarıyla yerliler, erkekler, kadınlar, bunların kimisi sarhoştu, kimisi ise içmemişti. Bütün bu kalabalık dükkanların, lokantaların, meyhanelerin önlerinde ve arabaların çevresinde kaynaşıyordu adeta. Kentin yakında olduğu besbelliydi. Arabacı kırbacını şaklattı, geçip iskemlesinin sağ tarafına, yanlamasına oturdu. Herhalde caka satmak için olacak, arabayı hiç yavaşlatmaksızın ana yoldan ırmağa kadar sürdü. Irmağı bir salla aşmak gerekiyordu. Sal o anda akıntılı suların ortasındaydı, kendilerine doğru geliyordu. Akıntı salın baş tarafını havaya kaldırarak onu iskeleye doğru götürmekteydi. Dimitri uzun zaman beklemek zorunda kalmadı. Salın tayfaları iri yarı, adreli, geniş omuzlu kimselerdi. Sırtlarına koyun pöstekisinden kürkler, ayaklarına çizmeler giymişlerdi. Hiç ses çıkarmaksızın, alışkanlıkların verdiği ustalıkla sessiz sessiz palamarları fırlattılar. İskele babalarına bağladılar, salın baş tarafındaki kapağı indirerek taşımakta oldukları arabaların karaya çıkmalarını sağladılar. Sonra beklemekte olan arabaları sala almaya başladılar. Atlar sudan ürküyorlardı ama sal tıklım tıklım arabayla doldu. Irmağın derin suları köpüre köpüre gelip salın bordasına çarpıyor, halatları geriyordu. Yükleme işi sona erince prensin arabası salın bir kenarında bir sürü arabanın arasına sıkışıp kaldı. Salcılar geride kalanlara dönüp bakmadılar bile. Kapağı kaldırdılar, palamarları çözdüler, uzaklaşıp gittiler. Salın üstünde her şey sakindi. Yalnız salcıların gidip gelirken çıkardıkları ayak sesleriyle arada bir ayak değiştiren atların nal sesleri işitiliyordu. Prens Nehridov salın kenarında ayakta durmuş, geniş, akıntılı ırmağı seyrediyordu. Zihninde boyuna iki hayal belirmekteydi. Bazen hınç dolu bir halde can çekişmekte olan Kriltsov'un arabada sarsılan başını, bazen de yolun kenarında Simonson'la birlikte çevik adımlarla ilerleyen Katyusha'yı görür gibi oluyordu. Zihninde beliren ilk hayal, yani Kriltsov'un tevekkül göstermeden ölmekte oluşu, acı, korkunç bir şeydi. İkinci hayal, yani Katyusha'nınki onu sevindirse gerekti. Simonson gibi bir adamın sevgisi genç kadını her zaman için iyiliğin sağlam ve emin yoluna koyması gerekirdi çünkü. Nehridov için bu ikinci hayal de birincisi kadar acıklıydı ve bunu zihninden kovamıyordu bir türlü. Irmağın öbür kıyısından bir çanın kalın sesi geliyordu. Bu çan meraklı bir zengin tarafından manastıra armağan edilmişti. Dimitri Nehlidov'un hemen yanında durmakta olan arabacıyla bütün öteki arabacılar papaklarını çıkarıp haç işareti yaptılar. Yalnız kısa boylu, hırpani bir ihtiyar haç işareti yapmadı. Başını kaldırıp Nehlidov'a baktı. Bu adam ötekilere göre salın biraz daha kıyısında durmakta olduğu için Dimitri önce fark etmemişti onu. Adamın sırtında uzun bir kaftan, ayağında çuha bir pantolon, delik ve yamalı kunduralar vardı. Sırtında küçük bir torba asılıydı. Başına eski bir papak giymişti. Dimitri'nin arabacısı papağanı başına giydikten sonra sordu. İhtiyar, dua etmiyor musun? Vaftiz edilmedin mi sen yoksa? İhtiyar, karşısındakinin damarına basan kararlı bir tavırla tane tane konuşarak yanıt verdi. Dua mı? Kime dua edecekmişim? Arabacı alaylı alaylı. Kime mi? Tanrı'ya elbet. Peki, göster onu bana bakalım. Neredeymiş şu senin tanrın? İhtiyarın yüzü öyle ciddi, öyle sertti ki arabacı karşısındaki adamın boş olmadığını anladı, biraz bozulur gibi oldu. Ama bunu pek belli etmedi. Ötekilerin önünde mat olmak da işine gelmediğinden hemen yanıt verdi. Tanrı nerede mi? Gökte. Sen gittin mi oraya? Gideyim ya da gitmeyeyim. Herkes bilir ki Tanrı'ya dua etmek gerektir. Tanrı'yı kimse hiçbir zaman görmüş değil. Yalnız İsa söz etmiş ondan. Arabacı kırbacını kemerine sokup atlarından birinin gemini düzelterek yanıt verdi. Anlaşıldı, dinsizin birisin sen. Hiçbir şeye dua ettiğin yok. O sırada birisi güldü. Salın ta ucunda arabanın yanında yaşlıca bir adam duruyordu. Hangi dindensin sen baba? Diye sordu. Hiçbir dinden değilim. Kimseye inanmam çünkü. Yani kendimden başka kimseye inanmam. İhtiyar bu yanıtı da çabucak, kesin bir edayla vermişti. Bu kez Nehlidov sordu. Peki ama insan kendi kendine nasıl inanabilir? Ya aldanırsa? İhtiyar başını sallayarak, hiçbir zaman aldanmaz, dedi. Peki neden bu kadar çeşitli dinler var öyleyse? Çeşitli dinler var çünkü insanlar kendilerine değil başkalarına inanıyorlar da ondan. Ben de insanlara inandım. Çam ormanlarında dolaştım, durdum. Öylesine yolumu şaşırdım ki hiç çıkamayacağımı sanıyordum oradan. Türlü türlü mezheplerden insanlar vardır. Hepsi de sanki başkası yokmuş gibi kendi dinlerini överler. Bu adamların hepsi de kör köpek yavruları gibi birer yana dağılmışlardır. İnançları çoktur, çeşitlidir ama ruh bir tek tanedir. Bende de, sende de, onda da vardır o. Demek ki herkesin kendi ruhuna inandığı gün hepimiz birleşmiş olacağız. Herkes kendi benliğini bulsun, biz hepimiz de onunla birlik olacağız. İhtiyar çok yüksek sesle konuşuyor, olabildiğince fazla dinleyici bulmak için de durmadan çevresine bakınıyordu. Dimitri, çoktan beri mi beslersin bu inancı? Diye sordu. Ben mi? Çoktan beri, tam 23 yıldır da peşimi bırakmıyorlar. Nasıl? Peşini bırakmıyorlar mı? Evet, bir zamanlar İsa'ya nasıl işkence ettiler, onu nasıl kovaladılarsa beni de öyle kovalıyorlar. Yakalayıp yakalayıp mahkemelerin, papazların karşısına çıkarıyorlar. Bir ara tımarhaneye bile attılar. Ama yine de bir şey yapamazlar, özgürüm ben çünkü. Adın ne diye soruyorlar bana. Sanıyorlar ki onlara herhangi bir ad söyleyeceğim. Fakat adım sanım yok benim. Ad, ev, yurt diye ne varsa hepsini silkip atmışım ben. Adım ne mi? Bir insan. Sonra yaşın kaç diyorlar. Ben de vallahi hiç oturup saymış değilim diyorum. Gerçekten de yaşını sayamaz insan. Ben her zaman var oldum, her zaman da var olacağım çünkü. Anan kim, babam kim diyorlar. Tanrı ile dünyadan başka anam babam yok diyorum. Tanrı babamdır, dünyada anamdır. O zaman peki diyorlar, Çağrı Çağrı olarak tanır mısın? Ben neden tanımayacakmışım diyorum. O kendisinin Çağrı, ben de kendimi çağırayım. Bu sefer seninle de tartışılmıyor ki insan diyorlar. Benim kimseye tartışmak istediğim yok ki diyorum. İşte böylece rahat vermiyorlar bana. Dimitri, şimdi nereye gidiyorsun diye sordu. Tanrı nereye götürürse oraya. İş bulursam çalışıyorum. Bulamazsam dileniyorum. İhtiyar bunları söylerken zafer dolu bakışlarını çevresindekiler üzerine dolaştırdı. Sal kıyıya yaklaşıyordu. Sonunda gelip yanaştı. Dimitri Nehlidov para çantasını çıkarıp ihtiyara para vermek istedi ama o almadı. Para almam, yalnız ekmek alırım dedi. Ya, affedersin öyleyse. Hadi hoşça kal. Affedecek bir şey yok. Bana hakaret etmiş değilsin ki. Sonra yere bırakmış olduğu torbasını yine omzuna vurarak, kimse hakaret edemez bana zaten, dedi. Bir yandan arabayı saldan çıkarmışlar, atları koşuyorlardı. Dimitri salcılara bahşiş verdikten sonra arabaya bindi. Arabacı sordu. Nereden de aklınıza geldi onunla konuşmak efendi? Serserinin biri, işsiz güçsüzün biri o, görmüyor musunuz? Yokuşun üst başına ulaştıkları zaman arabacı arkasına dönerek sordu. Hangi otele götüreyim sizi? En iyisi hangisi? En iyisi Sibirya otelidir. Duyukov'un oteli var sonra, o da iyidir. Arabacı iskemlesinin üstüne yine yan oturarak arabayı hızlandırdı. Bu kent de bütün öteki kentlere benziyordu. Her yerde aynı evler, aynı kilise, aynı dükkanlar, ana caddede de aynı mağazalarla aynı polisler vardı. Bu kentin tek özelliği evlerin tahta, sokakların kaldırımsız oluşuydu. Bu sokaklardan en kalabalığında arabacı arabasını bir otelin kapısı önünde durdurdu. Fakat otelde hiç boş oda kalmamış olduğu için gidip başka yerde oda aramak gerekti. Sonradan gittikleri otelde bir oda vardı. İki aydan beri ilk kez Dimitri kendisini yine öteden beri alışmış olduğu rahatlık ve temizlik koşulları içinde buldu. Odası öyle pek ahım şahım bir şey değildi ama araba yolculuklarından, hanlardan, konaklardan sonra burada kendini pek rahat hissetti. Her şeyden önce bitlerden temizlenmesi gerekiyordu. Kafilerin uğradığı konaklara girip çıktıkça bu hayvanlardan bir türlü kurtulamamıştı çünkü. Bavullarını açar açmaz hemen hamama, oradan da valiyi görmeye gitti. Kent elbisesi giymişti. Gömleği kolalı, pantolonu ütülüydü. Sırtında redingotla pardüsü vardı. Otelin kapıcısı ona her yanı ayrı ayrı gıcırdayan bir kira arabası buldu. Araba onu güzel görünüşlü, büyük bir yapının önüne getirdi. Kapının önünde nöbetçilerle bir de polis bekliyordu. Binanın önünde ve arkasında bir bahçe vardı. Yaprakları dökülmüş ağaçların arasından yeşil yeşil çamlar görülüyordu. Vali hasta olduğu için kimseyle görüşmüyordu. Fakat Dimitri uşağa, sen yine kartımı al götür ona, dedi. Uşak biraz sonra gelerek, buyursun diyor, dedi. Bekleme salonu, uşak, nöbetçi, merdiven, parkesi cilalı salon, her şey Petersburg'u anımsatıyordu. Hatta burası daha heybetliydi ama daha da eskiciydi. Dimitri'yi valinin odasına aldılar. Valinin sırtında ipekli bir röptöşambır vardı. Sigarasını tüttürerek gümüş zarflı bir bardakla çay içiyordu. Kanlı canlı, hafif şişman, basık burunlu bir adamdı. Yüzünde ve dazlak kafasında çıkıntılar vardı. Göz kapaklarının altları sarkmıştı. Dimitri'yi görünce röptöşambırının önünü kapatarak, ''Hoş geldiniz.'' dedi. ''Sizi bu kılıkta karşıladığım için bağışlayın beni. Ama sizi hiç kabul etmemektense böyle kabul etmek daha iyi galiba.'' Üzerinize afiyet, biraz rahatsızım da odamdan dışarı çıkamıyorum. Ya siz, nasıl oldu da geldiniz bu ücra yerlere? Hükümlülerle yolculuk ediyorum. Kafirde yakından ilgilendiğim birisi var da, sizi de onun hakkında bir ricada bulunmak için rahatsız ettim zaten. Sonra başka bir ricam daha var. Vali sigarasından bir nefes çekip bir yudum çay içtikten sonra sigarayı tabloya bastırıp söndürdü. İnsanın ta içine işleyen bakışlarını Nehli Doğu'nun üzerinden ayırmaksızın anlattıklarını dikkatle dinledi. Yalnız bir ara sözünü keserek ''Sigara içmez misiniz?'' diye sordu. Dimitri, bir kadıncağız var, haksız yere hüküm giydi. Kendisi için çağıra bir de af dilekçesi sunduk diyerek bütün sorunu anlattı. General, peki sonra ne oldu? Diye sordu. Petersburg'da bana kadının durumu hakkında bu ay içinde orada haber alırsın, dediler. Vali bakışlarını prensten ayrılmaksızın kısa parmaklı elini masaya doğru uzatıp zili çaldı. Sonra yine hiçbir şey söylemeksizin sigara içerek gürültülü gürültülü öksürerek dinlemeye devam etti. Dimitri anlattı. İşte benim de sizden ricam şu. Petersburg'dan af dilekçesine yanıt gelinceye kadar bu kadını burada alıkoyamaz mısınız acaba? O sırada içeri bir emireri girdi. Vali ona. Sor, hanımefendi kalkmış mı? Bir çay daha ver bana, dedi. Dimitri'ye döndü. Evet, sonra? Dimitri devam etti. Bir başka dileğim daha var. O da yine bu aynı kafirdeki siyasi bir hükümlüyle ilgili. Vali başıyla acayip bir işaret yaparak, ya öyle mi? Dedi. Çok ağır hasta zavallı, ölmek üzere. Onun için belki de burada hastaneye yatırmak gerekecek onu. Yine siyasi hükümlerden bir kadın da onun yanında kalmak istiyor. Kadın o hükümlünün hısmı mı? Değil ama yanında kalabileceksem onunla evlenmeye hazırım diyor. Vali herhalde Dimitri'yi şaşırtıp bocalatmak için parlak gözlerini onun üzerinden ayırmıyor, bir yandan da boyuna sigara içerek hiç ses çıkarmaksızın anlattıklarını dinliyordu. Prens sözünü bitirince vali masanın üzerinde duran bir kitabı aldı, sayfaları çevirmek için çabucak parmaklarını ıslattıktan sonra evlenme hakkındaki maddeyi bularak okudu. Başını kaldırarak, "O kadının cezası neydi?" diye sordu. "Kürek cezasıydı." Öyleyse o sizin hastanın durumu bu evlenmeyle düzelmez. Evet ama izin verin. Kadın mahkum olmayan bir adamla evlenseydi dahi yine cezasını çekecekti. Asıl sorun şu. Hangisinin cezası daha fazla? Erkeğinki mi, kadınınki mi? İkisi de kürek cezasına mahkum. Vali gülerek. Öyleyse birbirlerini kıskanacak halleri yok dedi. İkisine aynı işlem yapılacak. Erkek hasta olduğuna göre burada alıkonabilir. İyileşmesi için de elden gelen her şey yapılacak elbet. Kadına gelince erkekle evlense bile yine burada kalamaz. O sırada Emireli kapıda görünüp haber verdi. Hanımefendi kalkmış kahvesini içiyor. General başıyla bir işaret yaptıktan sonra devam etti. Ama yine bir düşüneyim bakayım. Adları neydi şuraya yazar mısınız lütfen? Dimitri adları yazdı. Sonra hastayı görmek için izin istediği zaman general. Bu izni de veremem dedi. Aklınıza bir şey gelmesin sakın. Sizden kuşku ettiğim filan yok. Yalnız siz ona ve öteki hükümlere ilgi gösteriyorsunuz. Sonra cebinizde para da var. Bizim buradaysa parayla her şey satın alınabilir. Bana bunu önle diyorlar ama ne yapayım? Herkes rüşvet alıyor. Hem öyle ki rütbesi en aşağı olan en fazla parayı alıyor. Sonra 5000 kilometrelik toprağı nasıl kollayabilir insan? Sizin siyasi hükümlerle görüşmenize göz yummuşlardır muhakkak. Para vermişsinizdir. Onlar da içeri sokmuşlardır sizi. Öyle değil mi? Evet öyle. Bu davranışınızın nedenini anlıyorum. Bir hükümlü var. Acıyorsunuz. Görmek istiyorsunuz onu. Gardiyan ya da nöbetçinin aylığı azdır. Ailesi vardır. Onun için sizden para alır. Almasın da ne yapsın? Onun ve sizin yerinizde olsam ben de onun ve sizin gibi yapardım. Ama ben bu durumda oldukça kuralların çiğnenmesine göz yumamam ve insan olduğum içindir ki kendimi acıma duygusuna da kaptıramam. Ben yalnızca aldığım emirleri yerine getiriyorum çünkü. Üstlerim bazı koşullar altında bana inanmışlar. Bu inancı layık olmak durumundayım. Sorunun birisini çözdük. Şimdi siz anlatın bakalım. Sizin oralarda ne var ne yok? Başkentte neler oluyor? Sonra da general prense sorular sormaya, onunla gevezelik etmeye başladı. Havadis almak istediği kesindi ama önemli ve nazik bir insan olduğunu göstermekten de geri durmuyordu. General Dimitri'ye, hangi otelde kalıyorsunuz? Duyukov'da mı? Diye sordu. Orası da ötekiler gibi berbattır. Sonra Dimitri'yi uğurlarken, akşam yemeğini bize buyurun, saat 5'te beklerim, dedi. İngilizce bilir misiniz? Bilirim. Çok iyi öyleyse. Başımda bir iş var da, bir İngiliz geldi buraya. Dünyayı dolaşıyormuş. Burada da Sibirya'daki sürgün yerleri, hapishaneler konusunda bilgi topluyor. Akşam yemeğine gelecek. Siz de gelin. Tam saat 5'te sofraya otururuz. Karım her şeyin saati saatine olmasına özen gösterir. Bu fırsattan yararlanarak o kadınla o hasta konusunda neler yapılabilir söylerim size. Belki de birlikte kalmaları mümkün olur bakarsınız. Kim bilir? Dimitri generalin yanından ayrıldıktan sonra işi gücü olmadığı için postaneye gitti. Memurlar gişelerde büyük bir kalabalığa mektuplarını dağıtıyorlardı. Dimitri uzun zaman beklemedi. Kendi adı okununca ona çok sayıda mektup verdiler. Yine kendi adına para, kitaplar, Vatan gazetesinin son sayısı da gelmişti. Bunları aldıktan sonra gidip salonun bir köşesindeki sıraya oturdu. Mektuplardan birisi taahhütlüydü. Kırmızı, bal mumu ile mühürlü, görkemli bir zarfı vardı. Zarfı açtı, mektubun arkadaşı savcı Selenin'den geldiğini gördü. Mektuba bir de resmi belge ekliydi. Katyuşa'nın af dilekçesine verilen yanıttı bu. Yanıt olumsuz muydu acaba? Nehlidov mektubu çabucak okudu, yanıt lehteydi. Selenin şöyle diyordu. Sevgili kardeşim, Katyuşa davasını inceledim, haklıymışsın. Zavallı kadıncağız büyük bir adli yanılgıya kurban gitmiş. Bu yanlışlığı ancak dilekçe komisyonu düzeltebilir. Nitekim sen de oraya başvurmuşsun. Son karar verilirken ben de lehte etki yapma olanağını buldum. Kararın örneğini ilişkide gönderiyorum. Adresini teyzen Kontes Katerina Charskaya'dan aldım. Kararın aslı Moskova'nın dava sırasında tutuklu kalmış olduğu yere gönderildi. Oradan da sanırım Sibirya Genel Valiliğine gönderilecek. Bu iyi haberi bir an önce sana ulaştırayım dedim. Gözlerinden öperim. Kardeşin Selen'in. Resmi belgede de Çar Hazretlerinin Katerina Mastova hakkındaki kürek cezasını Sibirya'nın pek uzak olmayan bir kasabasında sürgün cezasına çevirdiği yazılıydı. Bu önemli ve hayırlı haber Dimitri'nin Katyusha için olduğu kadar kendi bakımından da beslediği bütün arzuları yerine getirmiş oluyordu. Şu da var ki Katyusha'nın durumundaki bu değişiklik Dimitri'nin onunla olan ilişkileri bakımından ortaya çapraşık bir takım yeni şeyler çıkarıyordu. Katyusha kürek cezasına mahkum olduğu sürece prensin onunla evlenmesi kağıt üzerinde kalacaktı. Bu evlenmenin tek değeri genç kadının durumunu düzeltmesiydi. Şimdi ise birlikte yaşamalarına artık hiçbir engel kalmıyordu. Dimitri ise böyle bir yaşantıya hazırlıklı değildi. Simonson'un Katyusha ile olan ilişkisi sorunlu da vardı sonra. Katyusha'nın bir gün önce söylemiş olduğu sözlere ne gibi bir anlam vermek gerekiyordu? Sonra Simonson'la evlenmeye razı olursa iyi mi olacaktı, bu kötü mü olacaktı? Dimitri bir türlü işin içinden çıkamadığı için bunları düşünmekten de vazgeçti. Bütün bunları ileride bir düzene sokarım. Şimdi hemen gidip onu göreyim de müjdeyi verip serbest bıraktırayım diye düşündü. Kararın kopyasının Katyusha'nın serbest bırakılmasına yeteceğini sanıyordu. Cezaevine gidip sağa sola birkaç para dağıtınca içeriye girmenin yolunu buldu. Katyusha'ya müjdeyi verecek, olanak bulursa onu tahliye ettirecekti. Sonra Kristov'un sağlık durumu konusunda haber sormak, ona ve Maria'ya valinin kendilerine ilişkin kararını bildirmek istiyordu. Cezaevi müdürü Nehlilov'u pek soğuk karşıladı. "Emir almadan kimseyi cezaevine sokamam," dedi. O zaman prens af dilekçesinin kabul olunduğu hakkındaki kararın örneğini çıkarıp ona gösterdi ama müdür buna da aldırış etmedi. "Üst makamdan emir almadan kimseyi serbest bırakamam," diyerek kesip attı. "Yalnız Katyusha'ya bağışlandığını söylerim. Tahliye emri gelince de onu fazladan bir saat tutmam burada, merak etmeyin," dedi. Kristov'un sağlık durumu konusunda hiçbir şey söylemek istemedi. "Böyle bir tutuklu var mı yok mu? Bundan bile haberim yok hatta," dedi. Nehlidov da böylece hiçbir sonuç elde etmeksizin arabasına binip oteline döndü. Müdürün bu sertliğinin asıl nedeni hapishanede tifüs salgını bulunmasındandı. Binada alabileceğinin iki katı fazla insan vardı. Yolda arabacı da Nehlidov'a şöyle dedi. "Hapishanede bilmem ne hastalığı varmış. Bir yığın insan ölüyormuş bu yüzden. Günde 20 ölü gömdükleri oluyormuş bazen." Dimitri Nehlidov hapishanede bir sonuç elde edememişti ama durmadan iş görmek arzusunda olduğu için oradan yine valiye gitti. Kalemlere af kararının gelip gelmediğini soracaktı. Fakat karar henüz gelmemişti. Bunun üzerine Nehlidov hemen otele dönerek kararın gelmediğini bildirmek için avukatına da Selenin'e de birer mektup yazdı. Mektuplarını bitirince saate baktı. Valinin yemeğine gitme zamanı yaklaşıyordu. Yolda yine kendi kendine sorular sormaya başladı. Katyusha bağışlandığı yolundaki haberini nasıl karşılayacak acaba? Nereye sürgün gönderilecek? Simonson'la nasıl yaşayacaklar? Simonson ne yapacak? Katyusha ile olan ilişkilerin iç yüzü ne? Ayrıca Dimitri Katyusha'da gördüğü değişikliği ve genç kadının geçmişini de düşünüyordu. "Unutmalı bütün bunları, akıldan silmeli, sonra düşünmeli," diye söylendi. Ve zihnindeki bu düşünceleri bir anda silip süpürdükten sonra valiye ne diyeceğini düşünmeye başladı. Akşam yemeği Dimitri'nin pek hoşuna gitti. Bir kere yemek zengin ve yüksek bir çevrenin görkemli dekoru içinde veriliyordu. Nehlidov da bunları çok iyi bilmekteydi. Sonra onu asıl memnun eden şuydu. Uzun zamandır her türlü lüksten, dahası en ilkel konfor koşullarından bile yoksun kalmıştı. Genel valinin hanımı saraydan yetişme, eski Petersburg'un sayılı hanımefendilerindendi. Fransızcayı çok doğal bir edayla, Rusçayı ise adeta kendini zorlayacak şekilde konuşuyordu. Çok nazik, terbiyeli bir kadındı. Prensi çok iyi karşıladı. Haliyle, tavrıyla genç adama Sibirya'ya geliş nedenini anlamakta olduğunu hissettirdi. Evet, bu nedenler acayipti ama iyiydi. Dimitri de eşsiz bir insandı. Vali hanımının onu böylece övüşü, generalin evinde hüküm sürmekte olan zevkli, ince ve zarif hava Dimitri'yi gevşetti. O da kendini bu havaya bıraktı. Nefis yemeklerden iştahla yedi. Sofra başındakiler hep terbiyeli ve kendisiyle aynı çevreden kimselerdi. Artık son aylardaki yaşantısını bir rüya sanıyor, şimdi bu rüyadan uyanmış oluyordu. Sofrada ev halkından, generalin kızıyla damadından, emir subayından başka bir İngiliz, altın madenlerine sahip bir tacir, Sibirya'nın uzak kentlerinden birinin hemen o gün gelmiş olan valisi bulunuyorlardı. İngiliz sağlam yapılı, pembe yüzlü bir adamdı. Çok gezmiş, çok görmüştü. Amerika, Hindistan, Japonya, Sibirya konusunda çok ilgi çeken şeyler anlatıyordu. Köylü aslından olan altın madenleri sahibi genç tacir, Londra'da dikilmiş bir frak giymiş, pırlanta kol düğmeleri takmıştı. Zengin bir kitaplığı vardı. Hayır kurumlarına bol bol bağışlarda bulunuyordu. O sırada Batı'da çok moda olan liberal düşünceler beslemekteydi. Sözü sohbeti çekilir bir adamdı. Ayrıca sağlam ve sağlıklı bir köylünün Avrupa kültürü görmesiyle oluşan yepyeni bir tip olduğu için Nehludov'un hoşuna gidiyordu. Sibirya'nın uzak bir kentinden gelmiş olan vali ise Petersburg'da bir cinsel sapıklık işine adı karıştığı için oraya gönderilmiş olan yüksek rütbeli görevliydi. Evin hanımı müziği seviyor, kendisi de piyano çalıyordu. Bu vali de iyi bir müzisyendi. Valinin hanımı da onunla birlikte dört elle piyano çalabildiği için adama büyük saygı göstermekteydi. Dimitri'nin keyfi öylesine yerindeydi ki bu adam da ötekiler gibi hoşuna gitti. Emir subayı canlı, neşeli bir gençti. Hizmet etmek isteğiyle çırpınıyor, sadeliği herkesin hoşuna gidiyordu. Fakat Dimitri, generalin kızıyla damadından pek hoşlanmıştı asıl. Genç kadın pek öyle güzel değildi ama kendini tümüyle iki çocuğuna vermişti. Ana babası razı olmadıkları halde sonunda yine de kocasıyla evlenmenin yolunu bulmuştu. Damat Moskova Üniversitesi'nden diplomalıydı. Alçak gönüllü, zeki, liberal düşünceli bir adamdı. Hepsi prensten hoşlanmış oldukları için ona karşı nazik ve sevimli davranıyorlardı. General üniformasını giymiş olduğu halde içeriye girmişti. Dimitri'nin eski bir ahbap gibi selamladı. Konukları da hemen vodka içip mezelerden yemeğe davet etti. Prense, "Sabahtan beri ne yaptınız?" diye sordu. O da postaneye gittiğini, sabahleyin sözünü etmiş olduğu kimsenin bağışlandığına ilişkin bir mektup aldığını söyledikten sonra hapishaneyi ziyaret için kendisine bir izin belgesi vermesini validen yine rica etti. Generalin yemek sırasında kendisine işten söz edilişine içerlemiş olduğu görülüyordu. Dimitri'ye yanıt vermeksizin İngiliz konuğa sordu. "Vodka buyurmaz mısınız?" İngiliz küçük bir kadeh vodka içtikten sonra "Bu sabah kiliseyle fabrikayı gezdim." dedi. Ama hapishaneyi de ziyaret etmek istiyorum. O zaman general prensten yana dönerek iyi, iyi öyleyse birlikte gidersiniz dedi. Sonra emir subayına bir izin belgesi ver onlara diye emretti. Dimitri İngilizce ne zaman gideceksiniz hapishaneye diye sordu. Akşam gitsem daha iyi olur. Akşam saatinde herkes yerli yerindedir. Hiçbir şey hileli değildir. Her işte her zamanki gibi olup biter. O zaman general de söze karıştı. Ha, demek hapishaneyi bütün görkemiyle görmek istiyor o, dedi. Hapishanenin durumu için merkeze kaç rapor gönderdim ama aldıran kim? Neyse, durumu yabancı basından öğrensinler öyleyse. Sonra sofraya yaklaştı. Valinin hanımı herkesi yerine oturtmaya uğraşıyordu. Dimitri evin hanımıyla İngiliz'in arasına oturmuştu. Karşısında generalin kızıyla Sibirya'nın o ücra ilinin valisi vardı. Sofrada harıl harıl konuşmaya başladılar. İngiliz Hindistan'a gitmişti, orayı anlattı. General Fransa'nın Tonkin seferini eleştirdi. Sibirya'daki yolsuzlukları da sert bir dille sayıp döktü. Dimitri bütün bu konulara ilgi duyuyordu. Yemekten sonra salona geçip kahvelerini içmeye başladıkları zaman Dimitri kendini gittikçe artan hoş bir rahatlık duygusuna bıraktı. İngiliz'in ricası üzerine evin hanımı Sibirya'nın o ücra ilinin valisiyle birlikte piyanonun başına geçip Beethoven'ın 5. senfonisini çok güzel bir tarzda çaldıkları zaman Nehludov uzun zamandır tatmamış olduğu bir duyguya kapıldı. Kendinden çok memnundu ve ne mükemmel bir insan olduğunu o anda fark etmiş gibiydi sanki. Epeydir dinlememiş olduğu bu zevkli konser için evin hanımına teşekkür edip izin istemeye hazırlandığı sırada generalin kızı kararlı adımlarla ona yaklaştı. Kızara bozara, "Çocuklarınız nasıl?" diye sormuştunuz bana, "Görmek ister misiniz?" diye sordu. General kızının bu hoş pervasızlığı karşısında gülümseyerek, "Bizim kız da herkes çocuklarını görmekten hoşlanacak sanır. Prens ne yapsın onları görüp de?" dedi. Anne sevgisinin bu hoş gösterisi Dimitri'ye de dokunmuştu. "Yok yok, görmek isterim onları tabii," dedi. Genç kadının, "Çocuklarımı nasıl bulacak acaba?" diye kaygılanır gibi olduğu belliydi. Nehlidov'un önü sıra hızlı hızlı yürüyordu. Koridorun üstündeki üçüncü odaya girdiler. Odada abajurlu lambanın ışığı altında yan yana iki küçük karyola vardı. Karyolaların arasında da Sibiryalı bir kadın olan Dadı oturmuştu. Elmacık kemikleri çıkık yüzünden iyilik akıyordu. Ayağa kalkarak yerlere kadar eğilip selam verdi. Anne birinci karyoların üstüne eğildi. Karyolada 2 yaşında bir kız mışıl mışıl uyumaktaydı. Minicik ağzı açıktı. Kıvırcık sarı saçları yastığın üzerine dağılmıştı. Genç kadın yorganı düzeltti. Kenardan beyaz küçük bir ayağın tabanı gözüküyordu Dimitri'ye. "Bu Katya," dedi. "Nasıl, güzel mi? 2 yaşında henüz." "Çok tatlı şey maşallah." "Bu da Vasyuk. Bambaşka bir tipo. Gerçek bir Sibiryalı değil mi?" Dimitri yüzü koyun yatıp uyumakta olan çocuğa bakarak, "Nur topu gibi bir oğlan," dedi. Annesi anlamlı bir gülümseyişle, "Öyle mi sahi?" diye sordu. Dimitri o sırada zincirleri, prangaları, tıraşlı kafaları, dayak fasıllarını, mahkumlar arasındaki ahlaksızca cümbüşleri, can çekişmekte olan Kristov'u, Katyuşa'yı ve geçmişini anımsadı. İçi imrenme duygusuyla doldu, kendisi içinde tıpkı böyle ince, böyle temiz bir mutluluk diledi. Çocukları uzun uzun övdü. Annenin ağzı kulaklarına varıyordu artık. Sonra genç kadınla birlikte salona döndü. Önceden kararlaştırdıkları gibi İngiliz konuk Nehlidov'la birlikte hapishaneye gitmek için onu bekliyordu. Nehlidov genç ihtiyar orada bulunan herkesten izin aldıktan sonra vali konağından çıktı. Hava değişmişti. İncecikten bir kar yağıyordu. Sokak, damlar, bahçedeki ağaçlar, merdiven, arabanın üstü, atın sırtı karla örtülmüştü hep. İngiliz'in kendi arabası vardı. Hapishanenin yolunu tuttular. Dimitri Nehlidov'un içinde acıklı bir ödevi yerine getireceği için acayip bir sıkıntı vardı. Kar her yanı bembeyaz bir örtüyle örtmüştü ama hapishane sabahkine göre daha da korkunç görünüyordu. Müdür heybetli adımlarla kapıya kadar ilerledi. Fenerin ışığında Dimitri ile İngiliz'e verilmiş olan izin kağıdını okudu. Şaştı. İri omuzlarını silkti ama verilen emri yerine getirmekten başka yapacağı şey yoktu. "Buyurun oturun," dedi. "Ne gibi bir hizmette bulunabilirim size?" Dimitri Katyuşa'yı hemen görmek istiyordu. Onun için müdür onu çağırtmak üzere birisini yolladı. Sonra da prensin aracılığıyla İngiliz'in sorularını yanıtlamaya hazırlandı. İngiliz şunları öğrenmek istiyordu. Hapishane kaç kişiliktir? Şimdi içinde kaç kişi var? Kaçı erkek, kaçı kadın, kaçı çocuk? Kaç tanesi kürek mahkumu, kaç tanesi sürgün, kaç tanesi kendi istekleriyle bunların yanında gelenler? Kaç hasta var? Dimitri biraz sonra Katyuşa'yı göreceğini düşünerek heyecanlanmaktaydı. Ama buna kendisi de pek şaşıyordu. Bir yandan da cezaevi müdürüyle İngiliz arasındaki konuşmayı iç yüzünü anlatmaya çalışmaksızın Rusça'ya ya da İngilizce'ye çevirmekteydi. İngiliz'e bir şeyler anlattığı sırada gittikçe yaklaşmakta olan ayak sesleri işitti. Kapı açıldı. Şimdiye kadar defalarca olduğu gibi Katyuşa'yı sırtında yükümlü kadınların entaresiyle bir gardiyanın arkasında gelirken gördü. İçi heyecanla burkuldu. "Yaşamak, ev bark, çoluk çocuk sahibi olmak, normal bir insan gibi öbür sürmek istiyorum," diye düşündü. Katyuşa önüne bakarak hızlı adımlarla ilerlerken bu düşünceler de birer şimşek gibi Nehlidov'un ta içine işledi. Kalktı, ona doğru birkaç adım attı. Genç kadının yüzünde sert, düşmanca bir hava varmış gibi geldi ona. Eskiden Katyuşa'ya çıkıştığı bir günde onun yüzü yine böyle olmuştu. Bir kızarıyor, bir sararıyordu. Elleriyle harıl harıl başörtüsünün ucunu mıncıklamaktaydı. Bir Nehlidov'un yüzüne bakıyor, bir başını yere eğiyordu. "Prens, af dilekçen kabul oldu, haberin var mı?" diye sordu. "Evet, gardiyan söyledi." Buraya haber resmen gelince hapisten çıkıp istediğin yerde oturabileceksin. Bunu da ayrıca düşünürüz. Katyuşa hemen onun sözünü keserek, ne var düşünecek dedi. Simonson nereye giderse ben de oraya gideceğim. Heyecanlıydı ama bu sözleri sanki önceden hazırlamış gibi yine de belirli, anlaşılır bir eda ile Dimitri'nin yüzüne bakarak söylemişti. Ya öyle mi? Evet Dimitri, yani benim kendisiyle yaşamamı isterse. Korkmuş gibi durdu. Sonra kendini toparlayarak ekledi. Yanında kalayım derse başka ne isterim? Bundan daha mutlu bir şey olabilir mi benim için? Dimitri kendi kendine şöyle düşünüyordu. Ya Simonson'u seviyor, kendisi için yapmak istediğim özveriyi arzulamadı, ya da hala beni seviyor, tek mutlu olayım diye benden yüz çeviriyor, yazgısını Simonson'la birleştirerek benden büsbütün uzaklaşıyor. Birdenbire utanç duydu, yüzünün kızardığını hissetti. Onu seviyorsan, sevmişim ya da sevmemişim ne çıkar bundan? Bütün bunları çoktan unuttum artık. Simonson hiç kimseye benzemeyen bir insan zaten. Dimitri, evet bambaşka bir insan, orası kesin ve bana öyle geliyor ki diye söze başladı. Katyuşa gereğinden fazla söz işitmekten, kendisi de her şeyi söyleyememekten çekindiği için yine Dimitri'nin sözünü kesti. Hafif şehla gözlerinin esrarlı bakışlarını onun üzerine dikerek, hayır Dimitri dedi. Arzunuza göre davranmadım. Onun için bağışlayın beni. Ne yapayım? Kader böyleymiş. Hem sonra sizin de kendi hayatınızı yaşamanız gerek nihayet. Katyuşa böylece tam Dimitri'nin kendi kendine düşünmüş olduklarını söylemiş oluyordu. Fakat şu anda prens artık bunları düşünmemekteydi. Duyguları bambaşka bir hal almıştı. Yalnız utanç duymakla kalmıyordu. Katyuşa ile birlikte yitireceği her şeye de acımaktaydı. Bunu beklemiyordum doğrusu, dedi. Genç kadın acayip bir gülümseyişle yanıt verdi. İyi ama burada oturup üzülürseniz ne geçecek elinize? Zaten epey üzüntü çekmediniz mi şimdiye kadar? Üzülecek değilim. Tersine, halinden hoşnuttum. Tek arzum da elimden gelirse sana yine yardımda bulunmaktır. Hiçbir şeye gerek duyduğumuz yok bizim. Bu bizim sözünü söylerken Dimitri'ye bir göz attı, sonra ekledi. Benim için az şey mi yaptınız şimdiye kadar? Siz olmasaydınız... Bir şeyler daha söylemek istedi ama sesi titremeye başladı. Dimitri, bana teşekkür borçlu değilsin muhakkak, dedi. Ne diye hesap başına oturalım şimdi? Bırakın da Tanrı yapsın bu işi. Katyuşa bunları söylerken siyah gözleri akmaya hazır yaşlarla parıldadı. Katyuşa gözyaşlarının arasından bağırdı. Ben mi mükemmelim? Sonra yüzünde zavallı bir gülümseyiş belirdi. İngiliz o sırada, hazır mısınız diye sordu. Dimitri, hazırım, dedi. Sonra Katyuşa'ya Kristov'la ilgili bir takım şeyler sordu. Katyuşa'nın heyecanı geçmişti. Bu konuda bildiklerini anlattı. Yolculuk sırasında Kristov çok zayıf düşmüştü. Hemen hastaneye yatırdılar onu. Maria pek telaşlandı. Beni hasta bakıcı olarak alın oraya, dedi ama izin vermediler. Sonra İngiliz'in beklemekte olduğunu görerek sordu. Ben gideyim mi artık? Allah'a ısmarladık demiyorum sana. Yine görüşeceğiz çünkü. Katyuşa belli belirsiz bir sesle, bağışla beni, dedi. Bakıştılar. Dimitri onun bu acayip bakışından, zavallı gülümseyişinden, Allah'a ısmarladık diyecek yerde bağışla beni deyişinden, demin ona yorduğu iki davranıştan ikincisinin doğru olduğunu anladı. Evet, Katyuşa hala seviyordu onu. Onunla evlenirse yaşamını mahvedeceğini düşünüyordu. Fakat başını alıp Simonson'la giderse Dimitri'yi serbest bırakmış olacaktı. Tasarısını böylece yerine getirmiş olmaktan seviniyordu ama ondan temelli ayrılışından ötürü de üzüntü duymaktaydı. Dimitri'nin elini sıktı, çabucak arkasını dönüp dışarı çıktı. Prens de İngiliz'den yana baktı, onun ardı sıra gitmeye hazırlandı. Fakat İngiliz not defterine bir şeyler yazıyordu. Dimitri onu rahatsız etmemek için duvarın yanındaki bir sıraya oturdu. Birden derin bir yorgunluk duydu. Evet yorgundu ama uykusuz geçirdiği geceden, yaptığı yolculuktan, duyduğu heyecandan yorgun değildi de yaşamaktan korkunç biçimde yorgundu. Sıranın arkalığına sırtını dayayıp gözlerini kapadı, hemen o anda da ölümü andıran derin bir uykuya daldı. Müdür sordu, koğuşları dolaşmak istiyor musunuz gerçekten? Dimitri uyanınca nerede bulunduğunu görerek şaşırdı. İngiliz notlarını yazıp bitirmiş, ziyarete başlamak istiyordu. Nehlidov da bezgin ve aldırmaz bir tavırla onların ardından yürüdü. Yanlarında gardiyanlar da olduğu halde müdür İngiliz, prens önce bir sofadan sonra bulantı vericesine pis kokan bir koridordan geçtiler. Orada iki hükümlünün doğrudan doğruya döşemenin üzerine işediklerini şaşırarak gördüler. Sonra kürek mahkumlara ayrılmış olan birinci koğuşa girdiler. Koğuşta 70 kadar hükümlü vardı. Hepsi de koğuşun ortasındaki kerevetlere kafa kafaya ve yan yana yatmışlardı. Konukların geldiğini görünce zincirlerini şakırdatarak ayağa fırladılar. Yataklarının ayak ucunda dikilip durdular. Başlarını yeni tıraş edilmiş bir yanı parıldıyordu. İşlerinden yalnız ikisi kalkmadı. Bunlardan birisi nöbetten kıpkırmızı olmuş bir delikanlı, öteki de inlemekte olan bir ihtiyardı. İngiliz, "Ne zamandan beri hasta bu delikanlı?" diye sordu. Müdür yanıt verdi. "Bu sabahtan beri." İhtiyara gelince o daha önce karın ağrısına tutulmuştu ama uzun zamandır boş yatak olmadığı için hastaneye kaldırılamamıştı. İngiliz bu durumu beğenmemiş gibi başını salladı. Sonra bu adamlara birkaç söz söylemek istediğini bildirerek Dimitri'den bunları Rusya'ya çevirmesini rica etti. "Ben sadece Sibirya'daki sürgün merkezlerinin durumunu yazacak değilim çünkü aynı zamanda insanlara inanç ve pişmanlık duyarak kurtulmanın yolunu da anlatmak istiyorum," dedi. Sonra mahkumlarla konuşmaya başladı. "İsa size acıdı, sizi sevdi, sizin uğrunuzda öldü. Bu sözlere inananlar kurtulurlar." İngiliz konuşurken mahkumlar da yataklarının ayak uçlarında hazır ol vaziyetinde duruyorlardı. "İşte bu kitapta da bütün bunlar yazılı. İçinizde okuma yazma bilen var mı?" 20 kadar hükümlünün okuma yazma bildikleri anlaşıldı. İngiliz cebinden birkaç tane İncil çıkardı. Birçok el kendisine doğru uzandı. İngiliz mahkumlara iki İncil verdikten sonra öteki koğuşa geçti. Orada da aynı sahneler olup bitti.
Merhaba canım, hoş geldin.
Pis kokulu koğuşta kerevetlerine uzanmış olan mahkumlar hemen ayağa kalkıp esas duruşa geçtiler. İçlerinden yalnız 3 tanesi yatmaya devam etti. Bunlardan ikisi yatakta doğrulup oturabildi ama üçüncüsü kalkmadı. Gelenlere dönüp bakmadı bile. Üçü de hastaydı. İngiliz yine aynı sözleri yineledi. Hükümlere iki İncil daha verdi. Üçüncü koğuştan bağırışmalar, gürültüler geliyordu. Müdür parmağıyla kapıya vurarak "Dikkat!" diye bağırdı. Kapı açıldığı zaman mahkumlar yine yataklarının ayak ucuna geçmişlerdi. Yalnız birkaç mahkum yine yatmaya devam ediyor. Öfkeden gözleri dönmüş iki tanesi de kavga ediyordu. Birisi elini hasmının sakalına atmış, öteki de onu saçlarından kavramıştı. Ancak müdür yanlarına yaklaştığı zaman ayrıldılar. Birisi kaputunun kolu ile kanayan, sümüklü burnunu siliyordu. Ağzından kanlı salyalar akmaktaydı. Öteki ise sakalından kopmuş kılları çekmekteydi. Müdür sert bir edayla bağırdı. "Koğuş kıdemlisi nerede?" Güçlü, kuvvetli, yakışıklı bir genç ilerleyerek fesat bir bakışla "Söz anlatamam ki onlara müdür bey," dedi. Müdür kaşlarını çatarak yanıt verdi. "Ben gösteririm onlara." İngiliz, "Neden kavga ediyorlarmış?" diye sordu. Kavganın hükümlerden birini ötekisinden aşırdığı $1 yüzünden çıkmış olduğu anlaşıldı. İngiliz müdürün de izniyle onlara yine İsa'dan söylenen bir sözle verdi. Sonunda sordu. "İsa'nın emrine göre size hakaret eden bir insana karşı nasıl davranmak gerek? Sorun bakalım bunu biliyorlar mı?" Bir mahkum müdürden tarafa yan yan bakarak "Müdüre şikayet edilir, o da işin icabına bakar," dedi. Bir başkası da şöyle dedi. "Hakarete kim etmişse ağzını burnunu dağıtırsın, bir daha da kafasını ütülemez senin." Birkaç kişinin onaylayan bir edayla gülüştükleri işitildi. Nehlidov yanıtları İngilizceye çevirdi. İngiliz, "Söyleyin onlara," dedi. "İsa bize bunun tam tersini yapmamızı emrediyor. Birisi bir yanağına tokat atarsa öbür yanağını çevir ona," diyor. Bir yandan da eliyle sözlerin anlamını belirtmek için işaretler yapıyordu. Dimitri bu sözleri Rusya'ya çevirince bir mahkum, "Kendisi öyle yapsın," dedi. Hastalardan biri de sordu. "Herife öbür yanağını çevirdin diyelim. Ya ona da bir şamar atarsa, neyi çevireceksin ona? O zaman herif seni bir temiz pataklar yahu." Arkadan birisi gülerek, "Hadi bir dene bakalım," dedi. Bunun üzerine koğuşta herkes gülmeye başladı. Demin dayak yiyen adam bile kanları sümüğü arasında gülmekten kendini alamadı hatta. Hastalar da gülüyorlardı. İngiliz istifini bozmadı. "Söyleyin onlara," dedi. "Şimdi onlara olmaz gibi gelen şey inanç sayesinde oluverir. Sorun bakalım içki içiyorlar mıymış?" Bir ses. "Hem de nasıl," dedi. yine gülüşmeler işitildi. Koğuşta 4 hasta vardı. İngiliz: "Neden bu hastaların hepsini bir yere toplamıyorsunuz?" diye sorunca müdür yanıt verdi: "Kendileri istemiyorlar. Hastalıkları bulaşıcı değil zaten. Sağlık memuru her gün gelir, onlara bakar." Hükümlerden birisi: "İki haftadır yüzünü görmedik herifin!" diye bağırdı. Müdür sesini çıkarmadı. Ziyaretçileri ondan sonraki koğuşa götürdü. Kapılar yine açıldı, herkes kalktı, sessiz sessiz yatakların ayak ucuna dikildi. İngiliz yine inciller dağıttı. Bundan sonraki koğuşlarda da hep aynı şeyler olup bitti. Kürek mahkumlarından sonra sürgünlerin koğuşuna geçtiler. Oradan siyasi mahkumları, sonra da hükümleri kendi istekleriyle izleyenleri ziyaret ettiler. Her yerde manzara aynıydı. Soğuktan donmuş, aç, işsiz, hasta, aşağılık bir takım adamlar kafese kapatılmış hayvanlar gibi gelenlere gösterilmekteydi. 10. kaset, 2. yüzün sonu.